Ayrım 33.
Giriş katından birinci kata çıkarken yine iki nöbetçi vardı merdivenlerin iki başında. Çavuş nöbetçilere izin belgelerini gösterdi merdivenleri çıkmalarından önce. Birinci kattan ikinci kata, daha sonra ikinci kattan üçüncü kata çıkarken çavuşun yeniden giriş kartlarını nöbetçilere göstermesi gerekti. Üçüncü katta sofanın ortasında kelepçesi çözülen Selman'ı çavuşla iki er sofanın öbür ucunda karşı köşedeki odasına götürdüler. Odasına kapadıktan sonra erlerden biri kapısı önünde nöbetçi kaldı. Çavuş öbür eri de merdiven başında bırakarak döndü. Yanında bekleyen iki erle Zülfikar Bey'i aldılar, odasının önüne götürüp kelepçesini çözdüler, odasına kapadılar. İki erden birinin kapısı önünde nöbetçi kaldığını, öbürünün az önce merdiven başında kalan erin karşısında merdivenin öbür başında nöbet tutacağı açıktı. Zülfikar Bey daha odasına girerken kapı yönünden merdiven çıkışından hayır yok diye geçirdi aklından. Oda kapısı üstüne çekilip kapatıldıktan sonra kapının gerisinde durdu, bakışları pencerelere takılı olduğu yerde kaldı. Tek umut pencerelerdeydi. Üç gündür aklından geçtiği gibi tek kurtuluş yolu ancak pencerelerde olabilirdi. Ama nasıl? Nasıl aşacaktı üçüncü katın göğünden aşağılarda kalan en az 7 adım enindeki avluyu, o avluyu kuşatan tel örgüler yığını yüksek duvarları? 3 gündür kendi kendine tek umut pencere, tek umut Efi, Efi'nin taraçası diyor, pencereye yaklaşıyor, gözlerini Efi'nin taraçasına dikip dakikalarca pencerenin önünde kalıyordu. Bir kez daha yaklaştı pencereye, önünde durdu. Olduğu yerde kımıldamadan taraçaya baktı, baktı, baktı. Ta ki içinde bir kımıldama başlayıncaya kadar. Bir değişiklik duyuyordu kendinde. Efi'nin taraçası önceki gün, dün giderek az önce gelip karşısında durduğu andaki kadar uzak gelmiyordu kendine şimdi. İlk baktığı cuma günü ne kadar uzaktaydı o taraça. Cumartesi gene uzaktaydı. Dün sadece durup uzun uzun bakmıştı, düşünmemişti uzaklığını, yakınlığını. Ama şimdi hatırlıyordu. Dün bir alışkanlık başlamıştı taraçayla aralarında. Evet, dün de bugün şimdi gördüğünden daha uzaktaydı. Ama evcilleşmişti, kaçmıyordu. Öylesine geldi ki bugün bir adım odasına doğru çekilmiş, yaklaştırılmış gibiydi Efi'nin taraçası. Bir umut ısınmaya başladı içinde. Kanı tabanlarından baldırlarına doğru ısınarak yükseliyordu. Daha yukarı, daha yukarı derken bacaklarını, gövdesini, kollarını sardı. Sanki çocukluğunda ilk ata bindiği günlerdeki gibi babası koltuk altlarından iki eliyle tutmuş, eğri oturtmak için kaldırıyordu onu. İçinden bir ses, "Hadi, dene," dedi. "Dene, atlayacaksın." Kapısına yaklaşan ayak sesleri duydu o sırada. Ayak uçlarında gitti, kendini sırtüstü karyolasına bıraktı. Oda kapısının kilidinde anahtar döndü, kapı aralandı, adını seslendiler. Bir kez daha sorgulanmaya götürüleceği geçti aklından. Az önce pencereden atlamayı denememekle kaçmak fırsatını kaçırdığına yandı. Kapıya o üzüntüyle gitti. Hiç beklemediği bir armağandı gelen. Kapıdan küçük bir tepsi uzatılıyordu. Bir Rum jandarmasıydı getiren. Türkçe, "Halan gönderdi," dedi tepsiyi verirken. "Su, başka şey de istersin." Ağzı çam kozalağıyla kaplı küçük bir su testisi vardı odasında. Neredeyse sıcaktan kaynamıştı. "Suyum çok sıcak," dedi. "Tazelersen iyi olur." Anladı. Mustafa boş durmuyordu dışarıda. Her kimin gönlünü etmişse yemek göndermenin yolunu bulmuştu odasına. Rum jandarma, "Ver suyu değiştireyim," dedi. Testiyi aldı. Az sonra çikro maşrapası gelen taze suyla dolu, masasının başında oturmuş, halasının pişirdiği, çok sevdiği bol soğanlı, domatesli, biberli piliç yahnisi yiyordu. Öbür tabak tepeleme, halasının elinden çıkmış tadına doyulmaz hurma tatlısıyla doluydu. İyimserliğine çabuk kavuşmuştu. Karnı böylesine sevdiği yemeklerle dolunca iki kez artacaktı kendisini odasından Efi'nin taraçasına uçuracak kuvveti. Rum jandarma giderken, "Tabaklar boşalınca kapıyı tıklat, geleyim alayım," demişti. Kalktı, kapıyı tıklattı. Tatlı tabağını ancak yarılayabilmişti. Boşalan yemek tabağını tepsiyi uzattı aralanan kapıdan. Artık akşama kadar bir kez daha çalan olmazdı kapısını. Gitti yine pencerenin önünde durdu. Kımıldamadan Efi'nin taraçasına dikti gözlerini. Gene yakındı taraça. bir saat önceki gibi atlayabileceğine inanacağı kadar yakın. Yine iki güçlü el, çocukluğunda babasının elleri tutup kaldırıyordu koltuk altları. Yerden kesiyor, hafifletiyordu gövdesinin ağırlığını. Şimdi daha çok inanıyordu atlayabileceğine. Başka bir ses, acele etme dedi içinden. Öğle ezanı yeni okunmuştu. Alt katta yeni çalmıştı karavana zili. Acele etme, hele herkes karnını doyursun, öğle sıcağı biraz daha bastırsın, herkes üstüne uyku çöksün. Sen de yediğin yemeği tatlıyı biraz sindir. Gitti bir cigara yaktı, sırt üstü karyolasına uzandı, bacaklarını karyolanın ayak ucu demirlerinin üstüne uzattı. İki pencerenin de kanatları açıktı. Günlük yaşamın akışını dakikadan dakikaya izliyordu yattığı yerden. Sesler birer ikişer eksiliyor ya da sönerek duyulmaz oluyordu dışarıda. Öğle sıcağı çöküyor, tortulanıyor gibiydi kasabanın üstünde. Diriltir dedi, bir cigara daha yaktı. Saatine baktı, birdi. Pencereye yaklaştı. Aşağıda avlu kapısındaki nöbetçiyi değiştirdiklerini gördü. Efilerin evinde kimse yoktu henüz. Yatağına döndü. Bir kez daha sırt üstü uzandı. 15 dakika sonra kalktı, bir kez daha yaklaştı pencereye. Yan sokak boşalmıştı. Gittikçe sönüyordu sokakların gürültüsü. Dayanılır gibi değildi açık pencereden yalaz yalaz yüzüne vuran havanın sıcaklığı. Bereket yüksek tavanlı odanın kapı yüksekliğindeki çift kanatlı pencereleri efilerin taraçasının hemen arkasında başlayan gür ormanın nemini çekerek kolaylaştırıyordu soluk almasını. Bir kez daha baktı aşağıdaki nöbetçiye. Çevresini kuşatan yüksek duvarlar büsbütün arttırıyordu avlunun sıcağını. Daha şimdiden esnemeye başlamıştı delikanlı. Yan sokaklar boşalmıştı. Ne gelen vardı ne giden. Rüzgar durmuştu. Efinin damında kiremitler arasında bir kağıt parçası gördü. Rüzgar kim bilir nereden uçurup getirmişti. Kımıldamadan duruyordu düşüp kaldığı iki kiremit arasında. Bütün florunu esniyor şimdi diye geçirdi aklından. Pencerenin camına konmuş bir kara sineğin ne zamandır yerinden kımıldamadığının ayrımına vardı. Sinek yaklaşmasına, elini sallamasına bile aldırmadı. Bu sıcak sinekleri bile uyutur dedi içinden. O sırada karşı evde taraçaya çıkan odanın kapısı açıldı. Elinde başörtüsüyle Efi göründü. Entarisinin üst düğmesi açıktı. İkiye katladığı başörtüsüyle yelpazelendi. Zülfikar Bey'in odasına baktı. Bakışları karşılaşınca bekle işareti yaptı boş eliyle. Taraçaya çıktı. Zülfikar Bey'in odasıyla hiç ilgilenmeden karargahın avluya bakan pencerelerini denetledi. Kendisiyle ilgilenen olmadığını anladıktan sonra taraçaya çıkan kapı içine döndü. Evden çıkıp gideceğini anlattı işaretlerle. Kurtulma umudu olmadığını, kaçmasını belirtti. Son olarak Allah'a ısmarladık dedi eliyle, kayboldu. Zülfikar Bey az sonra onun yan sokağa bakan sokak kapısından çıktığını, alana doğru gittiğini gördü. Zülfikar Bey çabuk karar verdi. Kaçmaktı tek umudu. Odanın gerisine çekildi. 3-5 ısınma hareketi yaptı durduğu yerde. Tahta iskemlesine oturdu. Komitacı çarıklarını yokladı. Çocuk patikleri kadar yumuşak, eldiven gibi oturmuşlardı ayaklarına. Altları iyice kuruydu. İplerini çözdü. Sıkı sıkıya yeniden bağladı. Kalktı, ayak burunları üzerinde çarıklarını bir iki esnetti, rahattılar. Üzerinde ince bir gömlek, ayağında uzun yürüyüşlere uygun şalvarı andıran siyah bezden yazlık bir pantolon vardı. Pencereye yaklaştı. Çocukluğundan başlayarak iyi koşar, iyi atlardı. Kimi kovalasa yakalar, kendini kovalayanlara yakalanmazdı. Selanik'te Rüştiye'de en gözde öğrencisiydi İsveç jimnastiği hayranı hocasının. 100 metre, tek adım, 3 adım, yüksek atlamada son 2 yıl okul birincisiydi. Son yıl atlama beygiri, halkada birincilik aldı. Oruçlu Müslümanları öğleleri dükkanlarını kapatan Rum esnafıyla bütün florine uykudaydı şimdi. Belki oda kapısının nöbetçisi bile ayakta kestiriyordu. Odasının sofa duvarına kadar çekildi, ilerledi, duvardan pencereye kadar olan uzaklığı adımladı, saydı, pencerenin önünde durdu. Atlayabileceğine inanıncaya kadar taraçanın parmaklıklarına baktı. Taraça odasının penceresinden bir adam boyu aşağıda kalıyordu. Yukarıdan aşağıya doğru atlaması kolaylaştıracaktı erişmesini. Sofa duvarına çekildi tekrar. Bakışları pencerenin alt kıyısında, durduğu yerde birkaç kez ayak burunları üzerinde ileri geri yaylandı. Elleri gerisinde parmak uçlarıyla arkasındaki duvarı iterek fırladı. Hızla, az önce saydığı gibi altı adımını pencereye ulaştı, daha kuvvetli olduğuna inandığı sol ayağıyla pencerenin alt pervazına bastı, atladı, havada taraçaya ineceğini görüyordu. Yine de o anda verdiği bir kararla öne doğru uçtu. İki eliyle taraça parmaklıklarını kavradı, havada yarım parende attı, ayak uçları üstünde taraçaya kondu. Taraçadan alt kata indi, sokak kapısını açtı, dışarıdan sessiz bir sıcaklık vurdu yüzüne. Ne gelen vardı ne giden. 2-3 adım sonra evin sağ yanından başlayan sık fındık ormanındaydı. Peristeri Dağı'nın kuzeybatı tepeleri dalga dalga kabararak Florna'nın batısında düzeyler. Florna aralarında derin bir koyak oluşturarak adeta at başı birlikte düze inen iki tepenin eteklerinde uçsuz bucaksız bereketli bir ovaya karıştıkları yerde kurulmuştur. Zülfikar Bey koyağın sık fındık, kayın, çam ağaçlarının gölgelediği yamacında soluğu kesilinceye kadar Florna'dan uzaklaşmaya gayret etti. Yamacı yarıladığı yerde durdu, dönüp geriye, aşağılara, Florna'ya bakarak soluklandı. Bayır oldukça dikti. Baktığı yerden tepeden görüyordu kasabayı. Kırmızı kiremitli çatılar arasında uzayan ana cadde, caddeyi dikine kesen sokaklar, koyağın dibinden geçen derenin iki yanını birbirine bağlayan köprüler boştu. Kasabada hükümet konağının yakınlarında henüz hiçbir kımıldama görünmüyordu. "Kurtuldun," dedi içinden bir ses. Florna'ya sırtını döndü. Tepeyi acelesiz tırmanarak sürdürdü yolunu. Az sonra görkemli bir çam ağacının dibinden çıkan bir su kaynağı gördü. Terliydi, çok susamıştı. Eğildi, biraz su içti. Kaynağın kıyısında gömleğini, fanilasını, çarıklarını çıkardı, şalvar pantolonunun paçalarını sıvadı. Avuç avuç su çarparak yüzünü, ellerini kaynağın havuzlandığı çukurun sonunda, derelendiği yerde ayaklarını yıkadı, göğsünü suyla ovdu. Terini biraz daha kuruttuktan sonra eğildi, kana kana su içti. Bir saat uzaklaşmıştı Florna'dan. Yarım saat daha yürüyecek olsa bayırı aşacak, Florna gerisinde görünmez olacaktı. Kaynağın ilerisinde iki rekat namaz kıldı. Namazını tamamladı, ayağa kalktı. Florna'ya bir kez daha bakınca sokaklarda koşuşmalar başladığını gördü. Karıncalar gibi iki yandan gelen güvenlik görevlileri ikişer üçer karşılıyor, ters yönlerde ayrılıyorlar, sağa sola dağılıyorlar, evlere girip çıkıyorlardı. Öğle sıcağı geçmemişti daha. Yılın en uzun günleriydi, akşama saatler vardı. Acelesiz yola çıktı. 200-300 adım ileride ineğini otlatan bir çocuk gördü. Yaklaştı, adını sordu. Kerim'di adı. 11-12 yaşlarında gösteriyordu. Florna'da Müslüman mahallesinde oturuyordu. "İbrahim Hafız'ın evini bilir misin?" dedi. "Bilirim," dedi çocuk. "Bizim evden sonra ilk köprüyü geçince karşıdaki evde otururlar." "Ne zaman döneceksin eve?" Sorduklarına karşılık vermekte gecikiyor, durmadan yüzüne bakıyordu. Aklının takıldığı bir şey olmalıydı çocuğun. Sorusunu yineledi. "Ne zaman döneceksin eve?" Çocuk silkindi. Yeni duymuş gibiydi sorulanı. "İkindiye doğru," dedi. Zülfikar Bey değiştirdi konuştuğu konuyu. "Aklın başka yerde senin." Çocuk omuz silkti. "Söylesene." "Nasıl ne düşünüyorsun? Çekinme, söyle." Çocuk birden, "Ben tanıdım seni," dedi. "Tanıdın mı? Kimim ben?" "Zülfikar Bey'sin." "Doğru. Kurtuldun mu?" "Kurtuldum sayılmaz." Çok kısa bir sessizlik geçti aralarında. Çocuk, "Cuma günü getirirlerken gördüm seni," dedi. "Kolları kelepçeli bağlı. Böyle karşımda görünce inanamadım, şaştım." "Haklısın," dedikten sonra Zülfikar Bey konuya döndü. "İbrahim Hafız'ın karısı Esma Hanım halam olur benim. Babamın küçük kız kardeşi. Merak eder beni. Küçük bir pusula yazsam Esma Hanım'a götürür müsün eve dönünce?" Çocuk bu kez hiç düşünmeden "Götürürüm," dedi. Zülfikar Bey'in küçük not defteri, kalemi gömlek cebindeydi. Çıkardı, acele yazdı. "Çok kıymetli halam, çok şükür kazasız kurtuldum. Bir daha diri ele geçmem. Yüreğiniz rahat olsun. Haneniz halkına sağlıklar diler, mübarek ellerinizden öperim." Pusulayı imzalamadı. Sağ elinin serçe parmağında yakut taşlı bir yüzük taşırdı. Yüzüğü çıkardı, pusulayla birlikte Kerim'e verdi. "Bu yüzüğü görünce halam pusulanın benden geldiğini anlar," dedi. Düşündüğü gibi 12 yaşındaydı Kerim. Balkan Savaşı'nda 7 yaşındayken babasız kalmıştı. Evin en büyük erkeği oydu şimdi. Çıplaktı ayakları. Zülfikar Bey bir gümüş Mecidiye uzattı. Bu parayı annene ver. Sana bir çift kundura alsın. Kerim almak istemedi parayı, geri çekildi. Almam, ayıp olur. Olmaz, çok büyük bir iyilik ediyorsun bana. Alamam, kırılırım. Para için etmedim. Gerisini getiremedi, iyiliği diyemedi Kerim. Dinle, hiç değilse bir çift sandal lazım sana. Yerler çalı diken. Sonunda güç bela razı etti verdiği parayı almaya Kerim'i. Ayrılmalarından önce yan yana durup Florina'ya baktılar. Koşuşturmalar sürüyordu sokaklarında, otomobilli, atlı görevliler karışmıştı şimdi aralarına. Çocuk değildi Kerim. 7 yaşından beri babasının boşluğunu doldurmayı yüklenmişti evde. Beni arıyorlar, görüyorum. Yolda önüne çıkan, nereden geldiğini soran olursa, çocuk sözünü kesti. Olmaz, 3 yıldır bu ineği ben otlatırım. Her gün getirir götürürüm. Görürler nereden geldiğimi. Niye sorsunlar bir çoban çocuğa nereden geldiğini? Ya otluğa gider ya otlaktan döner. İnşallah. Kerim, ben çocuk değilim dedi. Merak etme, yüzük kolay, yolda buldum derim. Pusulayı baktım önün üstüme getirdiler, çiğnerim yutarım. Ekledi. Hadi sen beni düşünme, yolundan kalma, inek tok, ben şimdi dönerim eve. Sizinkileri merakla bırakmam. Ayrıldılar. Zülfikar Bey 40-50 adım attıktan sonra dönüp baktı. Kerim ineğini önüne katmış Florina'ya iniyordu. İnce keçi yoluna çıkmadan önce durdu, kendisine baktı. Karşılıklı el salladılar. Zülfikar Bey, sağ kalırsam dedi içinden. O anda belki de en çok düze çıktıkları günlerde bir kez daha Kerim'i görebilmek için istiyordu sağ kalmayı. Çavuş Taşko, çok eli açık, çok iyilikçi adamdır. Savaştan önce kahvesini içmeyen yoktur demişti. Hiç değilse günde bir kez kapısını tıklat, bir isteği var mı sor. Gönlü olur. Şunun şurasında 3-5 günlük ömrü kaldı. O gün öğleden sonra kapısının önündeki nöbetçiyi değiştirirken Taşko'nun ricasını hatırlattı onbaşı. Kapıyı tıklattı. Karşılık alamadı. Daha parmaklarının tersi değerken kapıyı boş yere vurduğu doğmuştu içine. Garipti odanın sessizliği. İçeride hiç kimse yok gibiydi. Kapıya yaklaşınca çoğunlukla içeride bir aşağı bir yukarı gidip gelen adımlarının sesini duyardı tutuklunun. Masayı, sandalyeyi çekişi, karyolasına uzanıp doğrulurken yayların gıcırtısı ya da taban tahtalarının esnemeleri. Kapıyı bir kez daha tıklattı, az sonra da seslendi. Zülfikar Bey! Yine ses yok. Nöbet değiştirmek için getirdiği yere, silahını bana bırak, koş, başçavuştan odanın anahtarını al gel dedi. Zülfikar Bey'in kaçabileceğinden çok kendini öldürmeye kalkışacağı olasılıklar geçiyordu aklından. Bir kez daha tıklattı kapıyı, seslendi, eğildi anahtar deliğinden içeriye baktı, tümü boşunaydı. Nöbeti dolan nöbetçiye, ne oldu bu adam dedi. Sıcaktan bayıldı kaldı mı, yoksa zehir mi buldu işte. Zaten sağ kalsa 2 ya da 3 gün daha yaşayacaktı. Çarşamba sabahı karar çıkar, öğleden sonra kumandana imzalatırlar, perşembe sabahı kışla avlusunda tamamdır. Gönderdiği er merdivenleri ikişer üçer çıkarak döndü. Oda kapısını açtılar. Sofadan odaya dolan rüzgar açık pencere kanatlarını sarstı. Yatağı, sandalyesi boştu. Sadece dilsiz duvarlar dikiliyordu dört yanına dolan bakışlarının karşısında. Kaçmıştı. Nereden, nasıl? Nöbeti dolan nöbetçiye dikildi bakışları. Hiç ses duymadın mı içeriden? Duymadım. Hiç gürültü falan gelmedi mi? Nöbetçi bu kez düşündükten sonra karşılık verdi. Her günkü sesler, yürüyordu. Aşağı yukarı gidip geliyordu. Sonra durdu adımları. Uzandı, yattı sandım. Başçavuşa anlatırsın bunları. Yeni nöbetçiyi kapının önünde bıraktılar. Az sonra başçavuşla yanlarında 2 er daha geri döndüler. Başçavuş inanamıyordu kaçabileceğine. Odanın ortasında durdu, sağına soluna baktı, düşünmeden karyolanın altına baktı. Pencereden sarkıp aşağıya avluya baktı. Nöbetçi yerindeydi. Tümü saçmaydı araştırmalarının. Avluya atlayacak olsa kapana kısılmış olurdu kendiliğinden. Kapandan ayrılır yanı yoktu yüksek duvarları, dikenli tel örgüleri nöbetçisiyle avlunun. Eski nöbetçiye döndü. Sen yokken gidip gelen oldu mu? Olmadı. Hiç ayrılmadın değil mi kapının önünden? Elbet ayrılmadım. Daha sormadan alacağını bildiği karşılıklardı duydukları. Yanında onbaşıyla pencereye yaklaştı yine. Bakışları Efi'nin taraçasına takıldı. Baktı, baktı. Aşağıda avlu kapısında bekleyen boylu poslu nöbetçinin ölçüleriyle en az üç adam boyuydu avlunun derinliği. Belki de bir iki karış daha derin. Olamaz dedi. Onbaşıya erlere döndü. Ne oldu bu adam? Nereye gitti? Kuş oldu, uçtu mu? Kerim ikindi namazı okunmasına yakın çaldı İbrahim Hafız'ın kapısını. Kimsenin ilgisini çekmedi kapıyı çalması. Garip bir çocuktu gelen. İki saat kadar önce başlarında bir teğmenli bir gedikli çavuş üçer gelmiş, didiklemedik çivi deliği bırakmamışlardı evde. Ahır ot demetlerinin arası, yemliğin altı, saman çuvalları, fırın ardından evin içi, minderlerin altı, küplerin içi, sergenler, yatak denklerinin arası, bacalar ne akla gelirse tek tek yoklanmış, didiklenmişti. Sonunda gelirse, size sığınırsa hemen haber vereceksiniz. Saklamaya kalkarsanız genç yaşlı, kadın erkek evde kim varsa tutuklanır, onunla birlikte cezalarınızı ödersiniz demişler gitmişlerdi. Küçük Kerim'e güzel bir rastlantı sonucu Esma Hanım açtı kapıyı. Zülfikar'ın kaçış haberini duydu duyalı ne yaptığını, nereye adım attığını, ayakta durabilmek için hangi dala tutunacağını bilmeden dolanıyordu evin içinde. Yalın ayak küçük bir çoban çocuğu kapı aralığından karşısında görünce içine doğdu Zülfikar Bey'den haber getirdiği. Evdekilere göstermeden aldı elinden çocuğun yakut taşlı yüzükle pusulayı. Yüzüğü hemen tanıdı. Nasıl? Dedi. İyi mi? İyi dedi çocuk. Gözlerindeki ışık iyi haber getirdiğini doğruluyordu. Yarası yok. Esma Hanım bir kez daha karşılaşınca doğru hatırlamak için bakışlarını dolaştırdı çocuğun üstünde. Sen 2-3 gün sonra uğra bana görün dedi. Olur mu? Olur dedi çocuk. Eşi İbrahim Efendi seslendi avlunun gerisinde kalan evin üst katındaki oda penceresinden. Kiminle konuşuyorsun kapıda? Esma Hanım kapıyı kapamış dönüyordu. Hiç, bir çocuk. Ne ister? Yanlış kapı çalmış, müftülerin evini sorar. Döndü, entarisinin cebine attı pusulayı, yüzüğü. Mutfağa girdi, pusulayı okuduktan sonra parçalayıp tencerenin altındaki ateşte yaktı. 5. bölümün sonu. 6. bölüm. Dikleşerek Verno Dağı'nın yükseklerine varıyordu tuttuğu keçi yolu. Dağın tepeleri hala karlıydı. Kayalıkları, koyu gölgeli derin çizgileri, tepelerindeki karlarla beyaz namaz takkeli yaşlı adamları hatırlatıyordu uzaktan. Perşelevitsiya'yı gördüğü yerde, Florina gerilerde, dağın kıvrımları arasında kalmış, gözden kaybolmuştu. Bulunduğu yere gelinceye kadar yolu üstünde karşılaştığı tek insan Küçük Kerim'di. Yokuşu tırmandıkça artık sadece dağın sürekli yerleşik canlıları arasında geçiyordu yolculuğu. Yükseklerde dolanan kartallar, şahinler, aşağıda çalılar arasından havalanan çulluklar, adımlarının sesinden ürken keklikler, fırlayan tavşanlar, yolun üstünde durup sağına soluna baktıktan sonra karşıya geçen tilkiler, çakallar. Arada bir bütün dağ yollarında olduğu gibi otlar arasından hışırtılarla çıkıp bir iki adım önünden kayıp giden iri yılanlar. Silahı olmadığı gibi az çok kendini koruyabileceği bir çakısı bile yoktu üstünde. Yolu uzadıkça dağ örtüsünün yabanıl canlılarıyla karşılaşmaları sıklaşıyordu. Bir ara yükseklerde uçan bir kartal, yukarılarda kanatlarını gererek bakışlarını kendisine diktikten sonra hızla inişe geçti, alçaldı, 8-10 kulaça kadar yaklaştı, pençelerini alıp havalandırabileceğini gözü kesmemiş olacak ki başını kaldırdı, acele etmeden dağın tepelerindeki dik kayalıklara doğru uzaklaştı. Kartalın atağından sonra anladı ki tutuklu olduğu odada kendisini bekleyen son kadar tehlikeliydi çıktığı dağ yolculuğu. Her an aç bir kurt ya da sırtlan çıkabilirdi bu yabanıl ormanda önüne. İlk gördüğü meşe ağacından uzun bir dal kırdı. Yan sürgünlerini, yapraklarını sıyırdı, ayıkladı, elinde omuz yüksekliğini bulan sopayla sürdürdü geri kalan yolculuğunu. Yükseklerde, doruklarda biriken kar, ulu ağaçlardan yayılan serinlik ne de olsa havanın sıcaklığını kırıyor, kolaylaştırıyordu yolculuğunu. Verno Dağı'nın doğu yakasına terlemeden ulaştı. Perşelevitsiya 10 dakika uzaklığındaydı artık. Saatine baktı, 3'e 10 vardı.